Ayrım 3, sayfa 43, bölüm 1. Peygamberler bile başlarına yenmek için kendi gibi düşünen adamlar bulmak zorundadır. İbni Haldun, Dünden Bugüne Bakış. Gazi Paşa'nın Ulusal Savaş ve İzleyen Günlerdeki Gelişmeleri Tarihe Mal Eden Nutkunun 1927 yılının 20 Ekim günü sonuna geldiğindeki sözleri sanki bu günleri anlatıyor. Parti, dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır sözlerini ilke edinip bayrak gibi kullanan kişilerden iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak, yüzyıllardan beri bilgisizleri, bağnazları ve boş inançlara saplanmış olanları aldatarak özel, şimdi partisel çıkarlar sağlamaya kalkışmış kimselerin taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk ulusu, yüzyıllardan beri sonu gelmeyen yıkımlara, içinden çıkabilmek için büyük özveriler isteyen pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Yaptığımız devrimlerin genişliği ve büyüklüğü karşısında eski boş inançların ve kurumların birer birer yıkılışını gören bağnaz ve gerici kimseler, dinsel düşünce ve inançlara saygılı olduğunu bildiren bu partiye ve özellikle bu partinin içindeki tutunmuş kişilere dört elle sarılmaz mı? Yeni parti kuran kişiler bu gerçeği anlamış değiller midir? Öyleyse ellerine aldıkları din bayrağıyla ulusu ve ülkeyi nereye götürmek istiyorlardı? Böyle bir soruya verilmesi gereken yanıt da iyi niyet, aymazlık, umursamazlık gibi sözler. Bir partinin ileri gelenleri için özür sayılamaz. Yalnız o günleri değil, bugünleri de anımsatan bu vurgulamaları yapan Mustafa Kemal Paşa, gözlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarında oturan milletvekillerine çevirdi. Bu meclis, milletin bir türlü yakasını bırakmayan gericiliğin bütün öğelerini barındıran Kuvayi Milliye Meclisi'ndeki çoğunluğa benzemiyordu. Kuşku yok, ulusal savaş sırasında Kuvayi Milliye Meclisi büyük hizmetlerde bulunmuştu. Ama bir başka gerçek vardı. O meclisi de Mustafa Kemal'in sarsılmaz iradesi yönetmişti. Falih Rıfkı Atay, Sağlık Komisyonu tarafından evlenmek isteyen çiftlerin daha önce hekim muayenesinden geçmesini isteyen bir kanun teklifi gelmişti diye başlıyor daha önceki millet meclisini anlatmaya. O zamanlar frengi, sıtma gibi ülkeyi kasıp kavuran bulaşıcı hastalıklardandı. Türk neslinin tükeneceği yolunda telaşla yayınlar yapıldığı yıllardı. Hocalar isyan etmişlerdi. Bir kızın erkek hekim tarafından, çünkü kadın hekim akla bile gelmezdi, muayenesi şeriatça yasaktı. Kanun reddedilmedi. Teklifi savunan da sonradan İstanbul şehre milliye eden Bursa milletvekili Doktor Emin'di. Niğde milletvekili Hilmi Efendi, efendim diyordu, bir gün yazıhaneme bir dostum geldi. Karısına baktırmak için evine hekim getirmiş. Hekim kapıyı arkadan kilitlemiş. Adamcağız şüphelenerek kapı deliğinden bakınca ne görse beğenirsiniz, sormayın. Zavallı olduğu yere yığılıp kalmış. Böyle bir kanun çıkarmak günahtır. Hemen reddediniz, diyordu. O sırada milletvekili bir müftü bir çözüm yolu teklif etti. Efendiler, Fatih Medresesi'nde ben talebeyi ulum iken tanıdıklarımdan birisinin karısı hasta oldu. Adam erkek hekime götürmek istemiyordu. Bir ebe kadın buldu. Zevcesi hatun kişiyi muayene ettirdi. Ebe hastalığı doktora anlattı. Doktor reçete verdi. Hatun kişi de birkaç gün sonra iyi oldu. Bu işi de böyle yapalım deyince Doktor Emin oturduğu yerden hastasını görmeden reçetesini yazan doktorun Allah belasını versin diye bağırarak kürsüye doğru yürüdü. Müftünün de Allah senin belanı versin diye cevap vermesi üzerine hoca kürsüden bir basamak inince Doktor Emin suratına bir tokat attı. Sarık yere düştü. Bütün hocalar doktora saldırarak öylesine dövdüler ki eğer öteki milletvekilleri yetişmeseydi sağ kalacağı bile şüpheliydi. Bu Vehbi Hoca Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda meclisin kanun koyuculuğu görüşüldüğü zaman ben Kur'an varken kanun koymak davası güden bir mecliste bulunamam diyen pek aşırı gericiler arasındaydı. Kuvayi Milliye Meclisi içki yasağı kanununu bir şeriat kanunu olarak çıkarmıştı. 1 Aralık çoğunluk şüpheye girince koridordaki cadde üzerine pencerelerden birini açan İbrahim Hoca, ''Dinel'den gidiyor, Dinel'den gidiyor!'' diye bağırmıştı. Arıkoğlu'nun hatıralarında bir de fes kapak kavgası vardır. Bazı milletvekilleri şu Rum başlığı fesi bırakalım, kalpak giyelim deyince hocalar ayaklanmışlar. Fes bizim Müslümanları birleştiren bir başlıktır. Mısır fes giyer, Tunus fes giyer, Cezayir Feskiyer diye bağırmaya koyulmuşlardı. Sonra da Fes'in çoğunluk kazanması üzerine sağ yaşasın Fes, solda yaşasın kalpak diye haykırmıştı. Yunan Ankara kapılarındaydı. Bir gün sağına da soluna da şapka giydirecek olan Mustafa Kemal başkanlık kürsüsünde bir sabır heykeli gibi oturuyor, sırası değil bu tartışmaların, işlerimize bakalım diyordu. Atatürk'e dine, peygambere karşı diyenler, öyleyse dinle. Atatürk'ten o da kerhen söz etmek gerektiğinde ulusal savaştan söz ederler. Onun ülkeyi muasır medeniyet seviyesine çıkarmayı amaç edinen sözünü o da işlerine geldiği için sık sık kullanırlar. Fakat Atatürk'ün devrimlerinden ve özellikle din konusundaki görüşlerinden, fikirlerinden, bu konuda yapmayı istediklerinden, amaçlarından asla söz etmezler. Atatürk ne dinsizdi, ne dine karşıydı, ne de halkın Müslüman duygularına aykırı herhangi bir harekette bulundu. Atatürk, bütün devrimlerinde olduğu gibi toplumun din konusunu anlaması için neredeyse bir ömür harcadı. Bugün laikliği devletin ve cumhuriyetin temel öğesi görüyor, Batı dünyasında uluslararasına çağdaşlığı yakalayan bir devlet olarak anlıyorsak, bunu Atatürk'ün laiklik ve din konusunda uzak görüşlülüğüne borçluyuz. Recep Tayyip Erdoğan'ları bugünlere ve Türkiye'yi çağdaşlıktan İslam devleti görüntüsüne taşıyanlar, Atatürk'ün din konusundaki duyarlılığının anlaşılmasını asla istemezler. Oysa, büyük bir inkılap yaratan Muhammed'e karşı beslenen sevgi, onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korumakta tecelli etmek gerektir. Bir gün Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu tarafından Erenköy'üne adresime bir mektupla bir eserin kopyası gönderildi diye anlatmaya başladı din bilimi hocası eski başbakan Şemsettin Günaltay. Mektupta Atatürk'ün kendisine takdim edilmiş olan ve ilişik olarak gönderilen yazıların tarafından incelenmesini arzu buyurdukları, Yalova'dan avdetlerinde bu eser hakkındaki görüşlerimi dinleyecekleri bildiriliyordu. Yazılarda Arabistan çöllerinde yalnız bir din değil, büyük mücadelelerle bir teşkilatlı devlet kuran Muhammed, şahsiyetsiz, sönük bir derviş gibi belirtiliyordu. Aradan bir hafta kadar geçtikten sonra genel sekreter, Atatürk'ün ertesi gün öğleden sonra benimle görüşmek arzusunda olduğunu telefonla bildirdi. Saraya gittim. Baş yaver rahmetli Celal beni Atatürk'ün üst kattaki çalışma odasına götürdü. İçeri girdiğim zaman yazı masası önünde oturan Mustafa Kemal Atatürk'ün denize bakan pencere yanında bulunan koltukta Başbakan İsmet İnönü ile tatlı tatlı görüştüklerini gördüm. Atatürk masasının önündeki sandalyeye oturmaklığımı işaret etti. İltifatta bulunduktan sonra gönderdikleri eser hakkındaki görüşlerimi sordu. Eserin gerçeklere uygun ve bilimsel bir değeri olmadığını söyledim ve fikirlerimi izah ettim. Ben sözlerimi bitirince Atatürk, İsmet İnönü'ye dönerek, Muhammed'i bana cezbeye tutulmuş sönük bir derviş gibi tanıttırmak çabalarına kapılan bu cahil adamlar, onun yüksek şahsiyetini ve başarılarını asla kavrayamamışlardır. Anlamaktan da çok uzak görünüyorlar. Cezbeye tutulmuş bir derviş, Uhud Savaşı'nda en büyük komutanın yapabileceği bir planı nasıl düşünür ve uygulayabilir dedi. Önündeki kağıda Uhud Savaşı'nın planını çizdi ve İnönü'ye uzattı. Her iki tarafın kuvvet ve durumlarını, alınan tedbirleri, peygamberin savaştan önce ve sonraki kararlarını beni hayrete bırakan bir vukufla izah etti. Ben 1300 yıl önce Medine çevresine cereyan etmiş olan bir savaşı bütün ayrıntılarıyla canlandıran sahneyi sanki seyreder gibi dalmıştım. Atatürk birdenbire gözlerini bana çevirerek, Muhammed bu savaş sonunda çevresindekilerin direnmelerini yenerek ve kendisinin de yaralı olmasına bakmayarak galip düşmanı izlemeye kalkışmamış olsaydı bugün yeryüzünde Müslümanlık diye bir varlık görünemezdi dedi. Tarih araştırmalarına çalıştığımız bir sırada bir gün Atatürk peygamberin ölümünden sonraki durumu şöyle özetledi. Büyük bir inkılap yaratan Muhammed'e karşı beslenilen sevgi ancak onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korumakla tecelli etmek gerektir. Peygamber ölür ölmez düşünülecek şey onu bir an evvel toprağa tevdi etmek değil, yaratmış olduğu inkılabı emniyet altına almaktır. Bu gerçeği o zaman ancak üç büyük insan kavramış. Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Übeyde. Tarih olaylarının gelişimi Müslümanların bu üç büyük insanın girişimleri ve azimleriyle kurtulmuş olduğunu meydana koymuştu. Bu büyük insan yaratıcısı kadar büyük insandı. Faik Türkmen bir anısıyla lafa karıştı. Mustafa Kemal Edirne'yi ziyaretinde Sinan'ın o muhteşem camiine bir süre hayran hayran baktıktan sonra fikirlerini ve duygularını şu sözlerle belirtti. Camiler birbirimizin yüzüne bakmak için yapılmamıştır. İtaat ve ibadetle beraber din ve dünya için neler yapılmak gerektiğini düşünmek, yani görüşmek için yapılmışlardır. Ulusal savaş komutanlarından Orgeneral Fahrettin Altay, Hazreti Muhammed hakkında şöyle dediğini söylüyor. Bir gün kendisine sordum. Hazreti Muhammed hakkında fikriniz nedir? Tek sözcükle yanıt verdi. Samimidir. Bir başka anı Hüsrev Gerede'den Atatürk'le Samsun'a çıkan asker, politikacı ve diplomat anlatıyor. Birçok defalar misafir olmakla şereflendiğim sofrasında ara sıra Alaturka saz takımını çağırtır, eski mabeyin hafızlarından olan hanendelere Kur'an okuturdu ve bu ilahi sesi çoğunlukla gözyaşlarıyla dinlerdi. Ve Münir Hayri Egeli, bilinmeyen Atatürk'ten anılarını anlatmaya, Atatürk laikti, dünya işleriyle din meselelerinin her vakit birlikte mutala edilmesine karşıydı diye başlıyor. İsmini maalesef hatırlamadığım siyah sakallı bir zat, paşam dedi, Müslümanlık yalnız uhrevi, yani ahirete ait bir din değildir. Dünya işlerinde tanzim eden birçok hukuki ve sosyal kuralları olan bir dindir. Adalet meselelerinde olduğu kadar aile hukukunda da kuralları olan bir dindir. Savaşa cihat tanıyan ve savaşta ölümü şehadet telakki eden bir dindir. Kurallarını dünya işlerinden ayırmak mümkün değildir. Mustafa Kemal bu itirazı derhal şöyle yanıtlamıştı. Müslümanlık bu meseleler hakkındaki esasları bir kere ortaya koymuştur. Bu esaslar bir takım ilkelerdir, bir takım noktayı nazarlardır. Müslüman olan kanun koyucu kanunların düzenlenmesi sırasında bu esasları gözden uzak tutamaz. Nitekim bugün laik olan Fransa'da geçerli olan kanunlar Code Napoléon denilen kanun sisteminin gelişmesiyle meydana gelmiştir. O da tamamıyla klerikal, yani Hristiyanlığa karşı olan taraflar da yoktur. Fakat hiçbir zaman bu kanunlar uygulanırken artık papazlara veya papaya danışılmaz. Laiklik bu demektir. Bizim lisanımızda bunu daha iyi ifade edebilmek için gayri dini ve la dini tabirleri kullanabiliriz. Gayri dini, dine muarız bir ruhtur. Bu fenadır, yanlıştır, gayrimedenidir. Çünkü din insanların en samimi bir vicdan meselesidir. Fakat la dini olmaksa çağdaş zihniyetin bir ifadesidir. Yani bir sorunda din adamlarının günlük siyaset işleriyle uğraşmamaları demektir. Bundan sonra Mustafa Kemal Paşa, İslam ve Arap tarihinden din adamlarının dünya işlerine karıştırılmalarından doğan sorunlar etrafında örnekler getirmişti. Bir gün Necip Ali ona, "Efendim, Münir Hayri, Egeli yazar ve sanatkar, namaz kılar," dedi. "En yakın bir dostumun beni bu şekilde takdim ettiğini gören beni sevmeyenler şimdi kovulacağımı zannederek gülüştüler. Atatürk'le aramızda şu konuşma geçti." "Sahi mi?" "Evet paşam. Niçin namaz kılıyorsun?" "Namaz kılınca içimde bir huzur ve sükun hissederim." Atatürk demin gülenlere döndü. "Batmak üzere olan bir gemide bulunsanız herhalde yetiş gazi demezsiniz, Allah dersiniz. Bundan tabii ne olabilir?" Sonra bana döndü. "Dünyadaki işlerine zarar getirmemek şartıyla namazını kıl, heykel yap, resim de." Atatürk asla dinsiz değildi. Taassubun şiddetli düşmanıydı. Nitekim Atatürk 16 Mart 1923'te Adana'da Türk Ocağı'nda esnaf ve sanatkarlara yaptığı konuşmada şöyle demişti. "Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçüyle hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, halkın yararlarına uygundur, biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin yararına uygunsa kimseye sormayın. O şey dinidir. Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler uygar olmayı kafir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Her sarıklıyı hoca sanmayın. Hoca olmak sarık değil, dimağ işidir. Din söylediklerinden bugüne bakarsak." 2 Temmuz 1932'de toplanan 1. Türk Tarih Kongresi'nin son günlerinde Atatürk, tarih öğretmenlerini ve öğretim üyelerini Gazi Orman Çiftliği'nde çaylı bir toplantıya çağırdı. 2 saat konuştu. Bu arada öğretmenlerinden biri Atatürk'e sordu. Paşam, din lüzumlu bir şey midir? Halifeliğin kaldırılması iyi mi olmuştur? Atatürk bu soruya şu yanıtı verdi. Evet, din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz bir milletin devamına imkan yoktur. Din, Tanrı ile kul arasındaki kutsal bir bağlılıktır. Dinden maddi çıkar sağlayanlar, bugünküler gibi alçak kişilerdir. İşte biz bu duruma karşıyız. Bugün de AKP gibi bütün hükümdarlar hep dini alet edindiler. Fakat bunca asırlarda olduğu gibi bugün dahi bu sözü sanki bugünleri görüyormuş gibi 1932'de söylüyor, halkın cehaletinden ve taassubundan istifade ederek binbir türlü siyasi ve kişisel amaç ve yarar için dini alet ve vasıta olarak kullanmak girişimde bulunanların varlığı bizi bu zeminde söz söylemekten henüz alıkoyamıyor. Masum halka 5 vakit namaz dışında vaaz ve nasihat etmek, belki ömründe hiç namaz kılmamış olan bir politikacı tarafından vaki olursa, bu hareketin hedefi anlaşılmaz olur mu? Söylev ve demeçlerinden. Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Sonuç olarak Atatürk dinin özüne ve aslına bağlıydı. Bidatlere, hurafelere, dinin yarar ve siyaset çıkarlarına alet edilmesine karşıydı. Atatürk dinin değil, din istismarcılarının karşısındaydı. Duraklamaksızın diyebilirim ki, bugünkü İslam dini başka, peygamberin zamandaki İslam dini başkadır. Gerçek İslamiyet, yaratılıştan gelen mantıklı bir dindir. Hayalleri, yanlış düşünceleri, boş inançları hiç sevmez. Özellikle nefret eder. Öyleyse, din konusunda Atatürk'ü özetlersek, Atatürk'ün din konusundaki öğretilerini özetlemek gerekiyorsa, çoğu yerde ve gerektiğinde kullanmayı sevdiği kısa bir cümle ile şöyle diyebiliriz. Adam olmaktır adam. Profesör Fahri Kayadibi, Atatürk'ün dini, gerçek dindarı ve din adamını öven, Müslümanlıktan dolayı iftihar ettiğini dile getiren çok sayıda sözü ve konuşması olduğunu yazıyor. O, dinin özüne ve aslına bağlıydı. Din istismarcılarının karşısındaydı. Atatürk'ü din düşmanıymış şeklinde göstermek ya kasıtlıdır ya da bilgisizlikten kaynaklanmaktadır diyor. Belgeler, konuşmaları, anılar bu saptamayı doğruluyor. Yaşama boyunca Türk halkına gerçek dindarlığın, bugünkü İslam dininin başka, peygamberin zamandaki İslam dininin başka olduğunu, mantıklı bir din olan gerçek İslamiyet'in düşleri, yanlış düşünceleri, boş inançları hiç sevmediğini, özellikle nefret ettiğini anlatmaya çalıştı. Her fırsatta Türkiye Millet Meclisi'nin açılış konuşmalarında bu görüşlerini açıkladı. Fakat bu görüşleri, çabaları ters yüz edecek siyasal gelişmeler 1970'ten itibaren siyasal arenada partileşti. Din kurallarını geçerli kılmaya yönelik gelişmeler her dönemde daha da serpildi ve işte, gelinen noktada. Dini sömürenlere, siyasete alet edenlere karşı çıkan, dini anlayarak, bilerek bağlı olmanın koşullarını yaratmaya çalışan Mustafa Kemal Atatürk'ün, dinde devrim niteliğindeki çabalarının geçen yüzyılın sonlarında ve bu yüzyılın başlarındaki portresi. Biz, referansı İslam olan bir düşünceyi temsil ediyoruz. %99'u Müslüman olan Türkiye'de başka bir şey olur mu? 1,5 milyarlık İslam, Müslüman Türk milletinin ayağa kalkmasını bekliyor. Kalkacağız, ışıklar göründü. Allah'ın izniyle kıyam başlayacak. Hatta Türkiye din konusunda da aynı şeyi seçmiş, kendisine din olarak Kemalizmi, Atatürkçülük, laiklik, devrimler almış, başka bir dine, Müslümanlık dahil, hayat hakkı tanınmayarak kitlelere zorla dikte ettirilmiştir. Türkiye'yi İslam'ın devlet planı içinde düşünüyorum. En üst belirleyici İslam'ın ilkeleridir. Her şey ona göre belirlenir. 1990-1993. Bu sözler dinci akımların, laik devlete karşı olanların son halkası Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Ve Recep Tayyip tarafından yalanlanmamış, hatta Erdoğan bir vesile bularak kimi zaman sözlerinin arkasında olduğunu ifade etmekten çekinmemiştir. Erdoğan'ın bu sözleri adını vermeden doğrudan Atatürk'e karşıdır ve karşı devrimin aldığı mesafeyi göstermektedir. Erdoğan yalnız değildir. Atatürkçü düşünceye, devrimlere, kurduğu çağdaş layık bir devlete karşı yalnız değildir. Çankaya Köşkü'ne çıkmasına çalıştığı Abdullah Gül'ün ağabeyi, Erdoğan'ın saygıda kusur etmediği, AKP içinde saygın bir yeri olan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç da asıl hedeflerini açıklamıştır. Bülent Arınç'ın laik rejime başkaldırıyı işaret eden konuşmalarından örnekler verelim. 80 milyon insanı kardeş yapan laiklik değildir. 1923'te Mars'tan düşmüş bir devlet kurduk. Sapık ilkelerini tabu haline getirdiler. Arkasına saklanıyorlar. Ama hiçbir şey kar etmez. Ne tank ne top. Takdiri hüdanın karşısında hiçbir beşeri sistem duramaz. Barajlar, barikatlar sökmüyor artık. Bir santim gerilememiz olmayacak. Bir ot halindeyiz. İçte dindar, dışta laik olduk. İki yüzlü olmaya mecbursunuz. Optimistler Derneği'nden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği mensuplarına varıncaya kadar bir kısım evde kalmışlar veya bir kısım konken partilerinin müdavimleri sokakta filana bağladık, filana saygı yürüyüşü yapıyorlar.